Ayrım 34, tek, Hakan Nordic, sayfa 427. DM 2 numaralı DVD'yi oynatıcıya taktı ve oynat düğmesine bastı. Ahmet Taran 2. Ahmet Taran gene sandalyeye bağlıydı ama ilk DVD'dekine göre çok daha kötü görünüyordu. Bir gözü tamamen kapanmıştı. Yüzünde ve vücudunun çeşitli yerlerinde bazılarından hala kan sızan kesikler görülüyordu. Sağ eli, sol dizi ve penisi tamamen sarılıydı. Başını dik tutmakta ve nefes almakta zorlandığı belliydi. Adaletçinin sadece sesi duyuluyordu. Demek James Fargo ile Orhan Kefeli'yi Refet'in onlara bilgi verdiğini sandığınız için öldürdünüz. Yani emin bile değildiniz. Ne olur ne olmaz diye tedbir amacıyla adam öldürüyorsunuz ha? Kaç yıldır hırsızlıklarınızı vatanı koruyoruz, vatanı böldürtmeyiz palavralarının arkasına saklıyorsunuz. Sen böyle mi doğdun? Yoksa parayı görünce mi vatansever oldun? Vatan adına mı insanları kaçırıp ailelerinden fidye istediniz? Bayrak adına mı gencecik kızlara tecavüz ettiniz? Duyduğum kadarıyla ders alsınlar diye bayrağın üstüne yatırıp tecavüz ettikleriniz bile olmuş. Senin gibilerin arkalarında bıraktıkları cesetleri, dağılmış aileleri, işkence yüzünden sakat kalanları, aklını kaybedenleri unutturmak, bunların üzerlerini örtmek için kaç metre bayrak gerekiyor? Dikkat ediyorum da günahlarınız büyüdükçe ellerinizdeki bayraklar da büyüyor. Ama gün gelecek, hiçbir büyüklükte bayrak sizin günahlarınızı örtemeyecek, arkasına sığınmanıza yetmeyecek. Vicdan nedir bilir misin? Hiç düşünür müsün vicdanlılarla vicdansızlar arasındaki farkı? İnsanla insan olmayan arasındaki fark kadar büyük ama minik bir adamın diğer tarafa geçmeye yeteceği kadar küçük bir fark. Bana göre senin gibi mahluklar bile aslında neyin doğru, neyin yanlış, neyin iyi, neyin kötü olduğunu pekala bilirler. Hepimiz bu bilgilerle doğarız. Aslında Türk, Kürt, Arap, Fransız vesaire ayrımları da ne kadar gereksiz. Çünkü hepimiz doğumda ve ölümde eşitiz. Irk, millet, din farklılıkları dünyayı yönetenler tarafından yaratılan yapay farklılıklar. Bu farklılıklar uluslararası silah ve petrol kartellerinin medyadaki tetikçileri tarafından dünyanın her köşesinde pompalanıyor ki size demokrasi getiriyoruz bahanesiyle gelişmemiş ülkelerin doğal kaynaklarına el konulabilsin ve açgözlü kapitalizme karşı koymayı deneyen her lider yok edilebilsin. Burada da devreye senin gibi dini imanı para olan katiller giriyor. 40 yılda bir senin gibilerden birine göstermelik cezalar veriliyor ama cezalarınızı 5 yıldızlı, 24 saat ziyaret edilebilen, her türlü konforun olduğu otel hapishanelerde çekiyorsunuz. Hatta son yıllarda artık hapishanelerinizin yerini bile seçebilir duruma geldiniz. Şimdi geldik en önemli konuya. Sorduğum her şeye cevap verdin ama hala bana reisin kim olduğunu söylemedin. Bugün söyleyeceğini ümit ediyorum. Taran'dan fısıltı gibi bir ses çıktı.
Bilmiyorum.
Ne dedin?
Bilmiyorum.
Seni kesin konuşturacağımdan emin olduğum bir metodum var. Bunu en sona sakladım. Duyduğuma göre senin işkence tezgahından geçmiş olanların arasında lakabın Job Ahmet'miş. Gençliğinde Job sokarak konuşturamayacağım kimse yok diye pek böbürlenirmişsin. Bunu öğrenince senin üzerinde farklı bir metot uygulamaya karar verdim. Marifetli copunla sayısız tutukluya yapmadıkları bir sürü şeyi itiraf ettirdiğin söyleniyor. Ama en sevdiğin şey copunu bakire kızlar üzerinde kullanmakmış. Ben de sana özel şöhretine yakışır bir şey hazırladım. Burada gene kayıt durdu. DM ileriye sarınca tekrar başladı. Bu sefer Ahmet Tarhan baş aşağı asılmış, kolları ile ayakları tavana ve yere monte edilmiş halkalardan geçen iplerle gerilmişti. Adaletçinin elinde bir cop vardı. Gördüğün gibi ilk bakışta bu normal bir copa benziyor ama çok daha marifetli. Öncelikle tamamen çelikten yapılma. Copun ucundaki bu küçük halkayı görüyor musun? Bak çekince ne oluyor? Halkayı çeker çekmez coptan sustalı bıçak sesi gibi bir ses eşliğinde 20 civarında sivri uç dışarı fırladı. Gördüğün gibi, copun bir ucundaki bu halkayı çekince içindeki yay sistemi sayesinde bu çiviler dışarı fırlıyorlar. Etkileyici değil mi? Kim bilir senin elinde böyle bir cop olsaydı ne kadar yaratıcı sorgulama teknikleri geliştirirdin. Çiviler özellikle fazla uzun değil, sadece senin bağırsaklarını parçalayabilecek boyutta tasarladım. Cop'u iyice görebilsin diye adamın yüzüne iyice yaklaştırdı. Ama asıl parlak fikir aslında bunların çivi olmaması. Gördüğün gibi uçlarında ufak delikler var ve içleri tamamen boş. Bak, şimdi şu ufak düğmeye basınca uçlar geri yuvalarına giriyor. Cop artık pürüzsüz ve yerine girmeye hazır. Son yapacağımız şey de copun diğer ucundaki bu kapağı açıp konsantre sülfürik asidi copun içine doldurmak. Bunları anlatırken bir taraftan da elindeki şişeden asidi yavaşça copa dolduruyordu. Eğer cop senin içindeyken birisi bu pimi çekerse çiviler dışarı fırlayıp kalın bağırsağını delecekler ve copun içindeki asit kalın bağırsağından vücuduna akmaya başlayacak. Tabii bunların olup olmaması sana ve vereceğin cevaba bağlı. Adaletçi Tara'nın arkasına geçti ve elindeki copun ucuna baş aşağı asılı duran adamın anüsüne sokarak biraz itti. Tara'ndan hafif bir inilti duyuldu. Biraz daha itince bu sefer inleme ile çığlık arası bir ses geldi. ''Nasıl bir his? Canın acıdı mı?'' Copu birden sert bir hareketle daha fazla itti. Bu sefer adamdan bir çığlık yükseldi. ''Koskoca yıldırım komutan, Cop Ahmet birazcık acıya dayanamıyor. Bunu kimlere yaptığını hatırlıyor musun? Senin tezgahından geçmiş iki delikanlı ve bir genç kızdan bahsettiler. Kız 3 yıldır hiç konuşmuyormuş. Kim bilir ne kadar çığlık atmıştı sen Cop'u sokarken. Cop'unu soktuğun delikanlıların ve genç kızların çığlıklarını hatırlıyor musun? Senin gibi mi bağırıyorlardı?'' Cop'u gene ani bir hareketle sadece ucu dışarıda kalana kadar itti. Tara'ndan acı bir çığlık duyuldu ve gözlerinden yaşlar boşandı. ''Şimdi soruyu tekrar soruyorum. Reis kim?'' İniltiyle fısıltı arası bir ses duyuldu.
''Söyleyemem.''
''Neden?''
''Beni yaşatmaz.''
''Eğer söylemezsen de fazla yaşama şansın var gibi görünmüyor.''
''Yalvarıyorum, bunu yapamam.''
''Sen bilirsin.'' Kayıt tekrar durdu. DM ileri sarıp kaydı tekrar başlatınca ilk göze çarpan adaletçinin bir ucunu elinde tuttuğu sicimdi. Sicimin diğer ucu da tavandaki bir makaradan geçirilip Tara'nın anüsündeki copun ucundaki halkaya bağlanmıştı. Copun ucuna bağlı ikinci bir sicim de gene tavandaki aynı makaradan geçirilmişti ve diğer ucu Tara'nın arkasında kayboluyordu. ''Bu safhada hareketsiz durman çok önemli. En ufak bir kıpırdanmada kazayla elimdeki ip gerilebilir ve copun kapağı açılabilir. Bu kadar uzun süre işkenceye dayanman etkileyici ama anladığım kadarıyla artık konuşmaya karar verdin. Reisin kim olduğunu söyleyecek misin?'' Adamın dudakları hafifçe kıpırdadı, sanki evet diyor gibiydi. ''Evet diyorsun öyle mi? Ama anlaşılan bu mesafeden duymam imkansız.'' Adaletçi Tara'nın yanına gidip yanına çömeldi ve kulağını adamın ağzına yaklaştırdı. ''Haydi son bir gayret, fısıldasan da duyarım.'' Adaletçinin kafası Tara'nın yüzünü kapattığından adamın dudaklarını görmek mümkün değildi. Bu yüzden Tara'nın ne söylediği duyulmuyordu. ''Teşekkür ederim, senden öğrenmek istediğim son bilgi buydu.'' Elindeki sicimin ucunu yere bıraktı. ''Herhalde çok susamışsındır, su içmeyi hak ettin.'' Ahmet Tara'nın başının 10 santimetre kadar uzağına bir tabure, onun üzerine de su dolu bir tas koydu. Adamın susuzluktan ölmek üzere olduğu belliydi. ''Çok su içmek istiyorsun değil mi? Ama içmeden bir düşün. Başka söylemek istediğin bir şey kaldı mı?'' Adam gözlerini açık tutmakta bile zorlanıyordu. Son kalan gücüyle başını su dolu tasa uzatmak için bir hamle yaptı. O anda boynundaki pansumanın üzerinden bağlanmış olduğu için farkına varamadığı ve diğer ucu coptaki halkaya bağlı olan ikinci sicim gerildi ve copun ucundaki halka birden dışarı çıktı. Yaylardan fırlayan çivilerin metalik sesi Tara'nın korkunç çığlığının ardında kayboldu. Birkaç saniye sonra asit kalın bağırsağa akmaya başlayınca çığlıklar dayanılmaz hale geldi. Adam 2-3 dakika kadar korkunç çığlıklar atarak oltaya yakalanmış balık gibi debelendi ve en son birkaç çırpınıştan sonra tamamen sustu. Yıldırım komutan tabiri caizse kendi ipini kendi çekmişti. 95. Bölüm. Sekuras binasına giren Mahir ve beraberindeki polisler 3. kata ulaştıklarında bölüm müdürleri itiraz etmeye kalkıştılarsa da karşılarındaki polis ordusunu görünce fazla direnmeden odalarını boşalttılar ve alt kata indirildiler. 3. kattaki koridorun sonunda çelik bir kapıyla girilen ayrı bölümde Ahmet Taran'ın ve 3 genel müdür yardımcısının ofisleri yer alıyordu. Çelik kapı kapalı ve arkadan kilitliydi. Kattaki diğer personelden kapının sadece içeride ofisi olan 4 kişinin bildiği bir şifreyle ya da içeriden açılabildiğini öğrendiler. Ahmet Taran ölmüştü. 2 genel müdür yardımcısından biri evinden çıkarken tutuklanmıştı. Diğeri yurt dışındaydı. İçeride kalan tek kişi Ahmet Taran'ın sağ kolu ve en yakın çalışma arkadaşı emekli emniyet müdürü Ekmel Bozok'tu. Bozok kapıyı açmadığı gibi telefonlara da cevap vermiyordu. Mahir eğer kapıyı açmazsa kıracaklarını anons etti. Bu sırada bahçeden binanın duvarına dayanan merdivenlerle 3. kata ulaşan ekipler pencerelerin dışındaki demir parmaklıkları kesmeye başlamışlardı. Ama onların arkasında da kurşun geçirmez camlar vardı. Belli ki içeri girmek biraz zaman alacaktı ve Ekmel Bozok bu zamanı elindeki önemli belgeleri imha etmek için değerlendiriyordu. Kapı özel bir kilit sistemi sayesinde 24 çelik pimin kasaya gömülmesiyle kilitlenen bir kapı olduğundan kırmak mümkün değildi. Yarım saatlik bir bekleyişten sonra getirilen oksijen kaynağı ile kesip açmayı başardılar. İçeriden hiçbir ses gelmiyordu. En öndeki polis memuru eliyle iterek kapıyı araladığı anda içeriden gelen bir kurşunla yere yıkıldı. 96. Bölüm. DM Ahmet Taran DVD'lerini izledikten sonra kendine gelebilmek için 2 vodka içmişti. Artık mektubun sonunu okumaya hazırdı. Umarım bütün videoları sonuna kadar izleyebilmişsindir. Son olarak söylemek istediğim 1-2 şey kaldı. Çocukluk ve lise yıllarımı hep baskı altında ve hiçbir şeye baş kaldırmadan yaşadım. Bu ülkede yaşarken hiç farkına varmadan insanların üzerine bir korku siniyor. Bir süre sonra korktuğunun ve devamlı ezildiğinin farkına bile varmıyorsun. İşkence, kayıplar, faili meçhul cinayetler, yıllarca süren yargılamalar. Bütün bunlar yıllardır bu ülkenin bir gerçeği. Sen yarı Amerikalı olduğundan bunları daha iyi fark ediyorsundur. Ama biz burada yaşayanlar tek olası yaşam tarzının bu olduğunu düşünüyoruz. Çünkü bize öğretilen ve sunulan tek alternatif bu. Her şeyden korkmak. Korkmak, susmak ve sinmek. Çünkü yıllar boyunca sesini çıkaranların başına neler geldiğini gördük ve hala görmeye devam ediyoruz. Adaletsizlik, baskı, zulüm ve bunların neticesinde yaratılan korku uçsuz bucaksız bir sis gibi tüm ülkenin üzerini kaplıyor. Her şey birbirine bağlı, her şey bu korkunun bir eseri. Üniversitenin ilk yılında bazı şeylerin farkına varmaya başlamıştım. Ama harekete geçecek cesaretim yoktu. Gittikçe daha fazla rahatsız oluyordum. Ancak korku herkes gibi beni de yıllarca harekete geçmekten alıkoydu. Ta ki Baran öldürülene kadar, o gün hayatım tümüyle değişti. Belki de böyle bir tokada ya da işarete ihtiyacım vardı. Bir günde seyirci olmaktan savaşçı olmaya geçtim. Ondan sonra da bir daha hiç arkama bakmadım. Etrafımda özünde iyi ama harekete geçmekten, tepki vermekten korkan yüzlerce, binlerce, on binlerce insan var. Herkesin bir bahanesi var. Kimi işini, kimi ailesini, kimi de eşini kaybetmekten, fakat aslında hepsi yalnızca hayat şartlarının bozulmasından korkuyorlar. Hayat şartları zaten kötü olanlar bile sahip oldukları ufacık şeyleri kaybetmekten ölesiye korkuyorlar. Ama bu şartlarda yaşanan hayat, hayat mı? Bunu kendine soran pek az kişi var. bunca haksızlığı, eziyeti, hırsızlığı, katliamı her gün görüp de hala gece yatağına girip uyuyabilmek ne kadar zor aslında. Bunları senin gibi duyarlı insanlar için söylemiyorum. Biliyorum ki siz de benim hissettiğim acıyı ve öfkeyi hissediyorsunuz ve elinizden geleni yapıyorsunuz. Hem de çok iyi yapıyorsunuz. Sadece yollarımız ve yöntemlerimiz farklı. Ben kendime görev olarak bir cezalandırıcı, daha doğrusu adaletçi olmayı seçtim. Sen de dürüst bir gazeteci olarak benim yaptıklarımı duyuracaksın. Belki de bunun kitabını yazacaksın. Senin ve benim gibi insanlar birbirlerinin misyonlarını çok iyi tamamlıyorlar. Ne ben senin yaptıklarını yapabilirim, ne de sen benim yaptıklarımı. Senin yıllarca sabırla araştırarak gerçekleri ortaya çıkarmana büyük saygı duyuyorum. Senin gibi gazeteciler olmasa bizim de bazı gerçekleri öğrenme şansımız asla olmayacaktı. Stratas ve Securitas'a operasyon yapıp onları tamamen yok etmeye yarayacak bütün belgeleri ve delilleri, daha önce de belirttiğim gibi, Komiser Mahir Binal ve Savcı Halis Metiner'e yolladım. Bunların bir kısmı Refet Tuncel'in James Fargo'ya teslim etmek için hazırladığı ve Ahmet Taran'ın Refet'i öldürmeden elinden aldığı belgeler. Komiser Mahir ve Savcı Halis Metiner işin sonuna kadar gitmek için ellerinden geleni yapacaklardır. Onlara engel olmak isteyebilecek amirleriyle ilgili bazı dosyaları da gerektiğinde kullanabilmeleri için kendilerine yolladım. Ama öncelikle sana güveniyorum. Son vuruş timinin işlediği bütün cinayetler, uyuşturucu kaçakçılığı, adam kaçırmalar, Securitas dönemindeki ihaleler, rüşvetler ve cinayetlerle ilgili olarak sana yolladığım bütün belgeleri ve videoları mümkün olduğunca çok yerde yayınlatmanı istiyorum. Belgelerdeki ABD, CIA ve McBride bağlantıları da çok önemli. Herkes bunların rivayet değil gerçek olduğunu görmeli. Bu çetelerden yalnız bizim ülkemizde değil, pek çok ülkede var. Bu hırsız ve katil çetelerinin artık kendi koydukları kanunlarla ve kendi kontrol ettikleri adalet sistemlerine sığınarak paçayı kurtaramayacaklarını öğrenmeleri gerekiyor. Bu videoları izleyenler eminim artık baskıları daha kolay baş kaldıracaklardır. Şimdi son olarak reisin cezasını vermeye gidiyorum. O öldüğünde çember kapanacak ve buradaki görevim sona erecek. Bütün yaptıklarımızın ve yapacaklarımızın her ülkede benim gibi sayısız adaletçi yaratması umuduyla. DM mektubu katladı, zarfına geri koyarken parmağı bir şeye değdi. Tutup zarftan çıkardı. 15-20 santimetre uzunluğunda yünden örülmüş incecik bir bileklikti. Gözlerine inanamıyordu. Kanepeye çöktü. 34. ayrımın sonu. Sayfa 437.